Ayrım 16.
Sait, bir viski getir. İçme, şimdi yemek yiyeceğiz. Getirsen getir. Ben onu umduracak hiçbir söz söylemedim. Gidip geldimse evlerinin hekimiyim. Sen yalnız onların mı hekimisin? Başka müşterilerin yok mu? Niçin onlara gidip gelmiyorsun? Bana bak, sen bu kızı almazsan boş yere elin evladının adını çıkarmış olursun, işte bu kadar. İşi öyle acıklı şekle sokma, otur da konuşalım. Ben kızı almam demiyorum, düşünelim diyorum. Düşünmek de istemez misin? Ne düşüneceksin, ben anlamıyorum. Sen bu kızı sevmiyor musun? Bilmem. Nasıl bilmem yahu? Seviyorsun, bayılıyorsun, ölüyorsun. Yoksa farkında değil misin? Bunun düşünecek nesi var? Bakalım kız beni seviyor mu? Bu düşünülmez mi? Düşünülmez ya. Sevmeyen hanım gelip de babasının evi gibi ortalıkta dolaşıp hizmet etmez. Utanmasa ben de burada kalayım, siz evinize gidin diyecek. İş buraya geldikten sonra düşünülmez. Kız istenir, onlar da verirler. Ya vermezlerse? Ya verirler de kıza sormazlarsa? Oğlum, aşk seni sersem etti. Kıza sormazlar olur mu? Ne zamandayız? Hem sormak ister mi? Kızın gözlerinden sevinç akıyor. Senin galiba nezlen var, burnun koku almıyor. Bana bak, çok gevezeliğe lüzum yok. Benim yazım var, gideceğim. Yarın da kızı istiyorum. Artık sen istediğini söyle. Yarın isteme, anladın mı? Yarın bir daha konuşalım. Öbür gün istersin, ha? Olur mu? Söyle, olur mu? Olur dedim. Ertesi günü öğleye doğru bankada oturuyordum. Telefon, Fahri. Ben mi geleyim, sen mi gelirsin? İş oldu dedim. Müdüre söyledim ve resmen kızı istedim. Hay Allah cezanı vermesin. Müdür ne dedi? Biraz geç kaldı dedi. Yalan. Çocuk musun? E şimdi ne olacak? Evde konuşacaklar, bize de haber verecekler. Biz bir kere kızın kendine sorup sonra istemeliydik. Hadi canım, sen de işin yok mu? Fahri ile bu konuşmamızdan sonra müdürün yanına gittim. Odasında yalnızdı, yazı yazıyordu. Beni görünce bir söz söylemek için geldiğimi anladı. Bana karşısındaki sandalyeyi göstererek buyurun dedi. Cigara verdi. Bizim Fahri elbette anladınız, çok insan çocuktur dedim. Müdür bir saniye gözlerimin içine baktıktan sonra, ha, anlıyorum galiba. Kimsesi de yoktur. Anladım. Çok güzel. Nasıl yapalım? Bilmem, hanımefendiyle siz bilirsiniz. Olur, ben sorar size haber veririm. Teşekkür ederim. Kalkmak istedim, alıkoydu. Banka işlerini konuştuk. Oradan çıkınca doğru Fahri'nin evine gittim. Yalnızdı. Odada enine boyuna geziniyordu. Beni görünce dedi ki, bir işe atıldık ama bilmem sonu nasıl gelir. Karın ve sen sağ oldukça hiç korkma. İkinizden biri hastalanırsa onu bilmem. Sen acele ettin. Ben olsam daha düşünürdüm. Nesini düşüneceksin? Sen kızı seviyorsun. O da senden hoşlanıyor. Anası babası da senden iyi güvey bulamayacaklarını pekala biliyorlar. Daha ne? Şimdi ne oluyor? Kıza sormuşlar mı? Bilmem. Müdür evde karısına danışacak, bize bildirecek. Yarın öğrenir miyiz dersin? Bilmem. Eğer veririz derlerse ne yapmalı? Ne yapacaksın, alırsın. Yok, bir teşekkür istemez mi? Kadınlar onu bilirler, bize de öğretirler. Ya vermeyiz derlerse? Turşusunu kursunlar. Dost arasında pek soğukluk olmaz mı? Kızlarını vermezlerse utanmak bize mi düşer? Hem bu zamanda kim kızına senin gibi koca bulur ki olmaz desinler, kolay mı? Fahri ile hem konuştuk hem yemek yedik. Biz daha kahveleri beklerken telefon. Fethullah açtı bana, sizi istiyorlar dedi. Gittim, bizim müdür. Sizin orada olduğunuzu iyi kestirdim dedi. Zahmet olmazsa bize kadar teşrif buyurmaz mısınız? Emredersiniz. Fahri'ye dedim ki, ben gidiyorum, erken çıkarsam gene sana uğrarım. Geç de çıkarsan gel. Yahu ne yapıyorsun? Ben burada meraktan ölürüm be. Şş, bak, Allah aşkına şaka etmeye mi? Olur olur. Müdürün evinde beni orta salona aldılar. Biraz sonra müdür, karısı, kızın anası, babası geldiler, oturdular. Biraz konuştuktan sonra müdür dedi ki, Bugün Fahri Bey namına Melek Hanım'ın desti izdivacını talep etmek için pederinin ve validesinin muvafakatlarını almak işini bana bırakmıştınız. Ben anasının, babasının, teyzesinin muvafakatlarını aldım. Biz razı oluyor ve kızımızı Fahri Bey'e veriyoruz. Şimdi kaldı başka şartlarımız. İlkin bu bir söz kesimidir. Kızın Aydın'da büyük anası ve hısımları vardır. Nişan ve nikah ancak bunların da rızalarını aldıktan sonra olacaktır. Bu bir. İkincisi, Fahri Bey kızımızı hiçbir hısımı akrabası yanında oturtmayacak, kendi başına evi olacaktır. Evi de Fahri Bey döşeyecektir. Sonra biz kızımızı size güvenerek ve Fahri Bey'in temiz ahlakına inanarak veriyoruz. Fahri Bey'in soyu sopu hakkında hiçbir şey bildiğimiz yoktur. Kızımız ana ve baba tarafından Aydınlıdır. Fahri Bey elbette orada tahkikatını yapmıştır. Söz sırası bana gelince dedim ki, İlkin arkadaşım adına size, hanımefendilere, beyefendiye teşekkürler ederim. İlk şartlarınızı şimdiden kabul ediyoruz. Fahri'nin soyuna gelince, Fahri'nin babası kendisi gibi hekimdi. Askerlikte çok yerleri dolaştıktan sonra İstanbul'da Cihangir'deki evinde öldü. Adına Rıza Bey derlerdi. Rıza Bey'in babası Kavaklıymış. Ana tarafı Yeni Zaralı'dır. Orada kimlerden olduklarını bilmem. Şunu da haber vereyim ki Fahri bu asırda eşine güç rast gelinir, günahı az olan temiz gençlerden biridir. Bunu yalnız ben değil her arkadaşı da bilir. Ben sizleri yürekten tebrik ederim. Kızın anası dedi ki, nişan ve nikah beraber olur, sonra düğün için bizim hiç tedarikimiz yoktur. Hiç olmazsa 2 ay sonraya kalmalı. Ben hiç ses çıkarmadım. Müdürün karısı düğünün geç kalmasını doğru bulmuyor, kız anasıyla aralarında bir münakaşa açıldı. Müdür bu münakaşaya aldırmayarak bana dedi ki, güveyi çağıralım da hem kaynanasının kaynatasının elini öpsün, hem şerefine içelim. Telefona koştum Fahri'ye, hemen şimdi buraya gel dedim. Ben utanırım gelemem diyor. Yediye halta bak, şimdi gel diyorum sana. Telefonu kapadım. Yarım saat sonra Fahri geldi. Müdür karşıladı. Gel doktor dedi. Kaynananın elini öpeceksin. Bizde adet böyledir. Doktor el öptü. Onlar da Fahri'yi öptüler. Başımı çevirdim. Salonun kapısında hizmetçisinden hanımına kadar bir sürü kadın gördüm. Birçokları ağlıyorlardı. Bende de bir gönül coşkunluğu vardı. Fahri boynuma sarılıp gönlümü temiz ana baba kardeş sevgisinin sıcaklığı ile doldurunca dayanamadım. İçimden zamanlardan beri toplanıp kalmış olan acıları tatlı gözyaşlarıyla yıkadım. Müdürle ben Fahri'nin şerefine içtik. Başkaları içmediler. Kahveler, şerbetler çıkarıldı. Melek Hanım'ı da çıkarırlar sanıyordum. Bir aralık müdür de çıkarmak istedi. Müdürün karısı çıkartmadı. Biraz daha oturduktan sonra izin aldık, çıktık. Sokakta Fahri ile yalnız kalınca, gördün mü dedim. Senden herkes bunu bekliyordu, başka türlü de olamazdı. Karının da sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Sana kalsaydı kim bilir ne zamana kadar geveleyecekti. Sen Meleği gördün mü? Müdürle gidip şerefine içtik ya. Ha, ne dedi? He diyecek, gülüp duruyordu. Ona sorduklarına emin misin? Hadi oradan, sen de aptal. Ne darılıyorsun, sordum. Sorduğun söz değil ki. Fahri belki bütün ömründe bu kadar dalgın olmamıştır. Eve yaklaştığımız zaman bana dedi ki, beni yalnız bırakma, ben şimdi uyuyamam. Yalnız kalınca çıldırırım. Bir şeycik olmazsın. Benim uyku gözlerimden akıyor, gidip eve yatacağım. Fahri'nin kapısında bir otomobil duruyordu. Ha bak, seni hastadan bekliyorlar dedim. Fahri şoförden sordu. Halil Cemil Paşa hastaymış. Birkaç hekim götürmüşler, Fahri'yi de istiyorlarmış. İçeri girdik, Fethullah başhekimin 3'tür telefon ettiğini söyledi. Fethullah bizim nerede olduğumuzu biliyordu, dirayet göstermiş, söylememiş. Fahri, ben bu kafayla gider de hastadan ne anlarım diye söyleniyordu. Ayrıldım, eve geldim. Bizim koca daire uyuyor. Abdülkerim'in oğlu bile susmuş. Girdim yattım. Bir zaman uyuyamadım. Kulağıma ağlayan bir kadın sesleri gelir gibi oluyor. Sonra biri koridordan yürüdü çıktı, kapıya da vurdu gibi geldi. Kendimi açamadım. Sabahleyin de unutmuştum. Ziynet kahve getirdiği zaman sordu. Akşam olanları işittiniz mi dedi. İşitmedim, ne olmuş? Fuat karısını dövdü. Az daha gözünü çıkarıyordu. Ama siz benden duymuş olmayın. Faika sizin duyduğunuzu istemiyor. Siz sorarsanız yalan söyleyecek. Bu da tuhaf. Sen bilirsin ne olacak. Kızı çok fena dövmüş. Ben olsam bir gün bile durmam, ayrılırım. Kimse çıkıp kurtarmadı mı? Kim kurtaracak? Baba burada yok, köyde. İskender Bey daha şimdi geldi yattı. Abdülkerim'le Şefik buradaydılar ama onlar çıkmazlar ki. Siz de duymamışsınız. Ben uyku arasında gürültüler işittim sanıyorum ama kendimi açamamışım. Yazık kıza. Yazık ki yazık. Bana kalsa ayrılmalı. Çocukları var. Adam sende, böylesinin çocuğu. Yüzünü gördükleri mi var? Nasılsa yanlışlıkla olmuş. 31. Selime Hanım için yazdığım mektuba 10 gün sonra cevap geldi. Anlaşıldı ki buradan giderken Selime üzüntüden, yorgunluktan hastalanmış, orada da epey zaman hasta yatmış. Şimdi iyiymiş. Hastalığı bana yazdıklarını istememiş. Kendi yazacağını söylemiş. Her gün bizleri anıyor, babasını hatırlayıp ağlıyormuş. Bizim arkadaş Nedim Bey'in karısıyla araları iyi olduğundan hemen her gün buluşuyor, görüşüyorlarmış. Ara sıra çok kederli görünürmüş. Hocalık etmek, dil dersleri vermek için İstanbul'a yahut İzmir'e gitmek istediğini söylüyormuş. Beni yakında evlenecek sanıyormuş. Nikah olduğunu öğrenmek için burada birine yazmak ve haber vermesini rica etmek istemiş, sonra vazgeçmişler. Mübadeledeki işleri pek ağır gidiyormuş. Mektupta bu işler için uzun tafsilat var. Bunları yazdıktan sonra Nedim Bey kendisinin de kurs sırası yaklaştığını, yakında burada bulunacağını bildiriyor. Kaleminden sordum, çağrılmış. Selime'ye bir mektup yazmak için bir kere de Nedim Bey ile görüşmek doğru olacağını düşündüm, bekledim. Arkadaş geldi, konuştuk. Anlaşılıyor ki Selime oraya gitmiş ve evvelce verilmiş bir karar olmadığından ne yapacağını şaşırmış, sıkıntı, üzüntü içinde çırpınıp duruyor. Varmak istediği yahut sevdiği, tanıştığı kimsesi de yoktur. Bütün günlerini Nedim Bey'in evinde, Nedim Bey'in hanımıyla geçiriyor, dertleşiyor, belki beni düşünüyor ama düşündüğünü söylemiyor ve beni de yakında evlenecek diye bekliyor. Burada kalmak istememesinin başlıca sebebi de bu olsa gerek. Ben başkasını alırsam o burada benim yanımda sığıntı gibi kalacak. Buradayken ona ne söylediğim aklımda değil ama başkasıyla evlenmek fikrinde olmadığımı, kendisini sevdiğimi açıkça anlatmıştım sanıyorum. Bilmem ya ben söyleyemedim yahut o anlayamadı. Bir kere beni kırıp gittikten sonra da oradan mektup yazmak ona ağır gelmiş olmalıdır. Benim yakında evleneceğimi düşünmekte de onu haksız bulmuyorum. Onun yanında Fahri'nin bir sürü gevezelikleri oldu. Ben o zaman Selime ile evlenmeyi aklımdan geçirmiş olsam bile böyle bugünkü gibi onu sevdiğimi açıkça bilmiyordum. Onu ben babası öldükten sonra sevmeye başladım sanırım. Bunun için Fahri'nin gevezeliklerinin Selime tarafından nasıl telakki olunacağına aldırmamış olabilirim. Zaten ben Fahri'nin beni evlendirmekten ziyade kendisinin evlenmeye çalıştığını biliyor ve işi alay geçiyordum. Selime'ye bunları anlatmak isterdim. Ben ona burada kalınız dediğim zaman o kendisine acıdığımı, onunla evlenirsem bile sevdiğimden değil acıdığımdan fedakarlık edip onu alacağımı düşünmüş olabilir. Şimdi ne yapmalı? Gidip Selime ile görüşeyim, bunları anlatayım mı? Yoksa onu mu yeniden buraya çağırayım? Ya gelmezse? Yahut bir mektupla yalnız hatırını sorsam? Cevap verirse o cevabına göre bir yol bulmaya çalışsam. Birçok mektup karalamaları yazdım, bozdum. Bunlar beni daha büyük bir kararsızlığa düşürdü. Ayvalık'a kadar gideyim mi yoksa yazayım mı bilmiyorum. Nedim Bey'in sözüne bakılırsa çağırsam gelecek, istesem bana varacak gibi görünüyor. Ancak onun görüşü acaba doğru mu? Bir mektup yazsaydı ben ondan bir mana çıkarır, bir karar verebilirdim. Bu kararsızlıktan, iç sıkıntısından, yalnızlıktan ölüyorum. Fahri bile burada yok ki günde iki kere telefonu açıp karşıma çıksın, onun sıcak kardeş sevgisiyle kendimi avutayım. Fahri büyük kaynanasının elini öpmeye Aydın'a gitti, 3 hafta oralarda kalacak. Geceler bitmek bilmiyor, kitap okursam anlamıyorum. Hiç yaptığım şey değilken bir gece yalnız başıma içtim. Eve geldiğim zaman ayakta duramayacak kadar sarhoştum. Ziynet beni soydu, yatırdı. Ertesi gün iç sıkıntılarına bir de baş ağrısı, mide bozukluğu karıştı. İffet Hanım hasta, Faika kocasının derdine düşmüş, hiç kimseyi görecek gözü yok. Turan evini kibar kumarhanesi yaptı, benden de elini eteğini çekti. Hiç olmazsa Turan ara sıra uğrasaydı. Ben bu derin üzüntüler içinde boğulur dururken Şefik Bey'in ölümü evdekileri şaşırttı, bana da kendi düşüncelerimi unutturur gibi oldu. Şefik Bey bir gece eve gelmemiş, Ayaşlı merak etmiş, sabahleyin benim odama geldi. Şefik Bey bu gece gelmedi dedi. Ne olur dedim. Hiç dışarıda kalmazdı. Geç erken eve gelirdi. İskender'e sordun mu? Birlikte bir yere gitmiş olmasınlar? Yok, İskender görmemiş. Sakın karısıyla anlaşmış olmasın. Hiç ummam, karı onu eve bile almıyordu. Belki bir yolunu bulmuştur. Bir yerde düşüp ölmesin de ben ondan korkarım. Polisten sormalı. Ben gideyim onun uğradığı yerlere bir bakayım. Ayaşlı gitti, aramış bulamamış. Dün çalıştığı elçiliğe gitmiş, sokakta da kendisini görenler olmuş. Polisten sormuş, bir haber yok. Şefik Bey o gece de eve gelmedi. Ayaşlı polise haber verdi. Akşama doğru bana bankaya telefon ettiler. Polis adli kısmı reisi beni polis müdürlüğüne çağırıyor. Anladım, Şefik Bey için tahkikat başlıyor. Gittim. Polis dairesi kapısında Ayaşlı ile İskender beni karşıladılar. Ne var, bir haber var mı diye sordum. Ayaşlı bir haber yok dedi. Bugün Çay Deresi'nde bir ceset bulmuşlar. Onu Şefik Bey mi diye bize gösterdiler, size de gösterecekler. Ceset Şefik Bey'in değil ya. Bilmem, bize kalsa değil, tanınmıyor, başı yok. Adli kısım reisi nerede? Burada. Ayaşlı orada gezinen bir polise adli kısım reisine haber vermesini söyledi. Polis, girin odasındadır, haber vermek istemez dedi. Polis müdürlüğü altındaki geniş taşlıkta gece sokaktan toplanmış, merkezlerden yollanmış adamlar bekliyorlardı. Ayaşlı'ya sordum. Siz gidiyor musunuz? Evet. Biraz bekleyin, beraber gidelim dedim. Olur dediler. Reisin odasının kapısını vurdum, girdim. Uzun boylu, kıpışık gözlü bir polis komiseri pencerenin önünde ayakta duruyordu. Adımı söyledim. Bankadan geliyorsunuz değil mi? Evet, buyurun oturun. Kendisi de masasının başına oturdu. Siz de Ayaşlı İbrahim Efendi'nin tuttuğu apartmanda oturuyormuşsunuz. Evet. Orada oturan Şefik Bey'i tanıyor muydunuz? Tanırdım. Kendisiyle konuşur muydunuz? Konuşurduk. Birkaç gecedir eve gelmiyormuş. Evet, evde bana da söylediler. Nerede olabilir? Bilmem ki, onun bir karısı da vardı. Varmış, sorduk, oraya gitmemiş. Bilinmez ki, o bir tuhaf adamdı, aramalı. O bir takım münasebetsiz adamlarla da düşüp kalkıyormuş. Olabilir, bizden gizlerdi. Bugün bir ceset bulundu. Şefik Bey'in cesedi olup olmadığını tespite çalışıyoruz. Size de bir kere gösterelim diye sizi rahatsız ettik. Neden rahatsızlık olsun, görelim. Komiserle odadan çıktık. Orada bekleyen insanlar arasından geçip dipte bir kapı önünde durduk. Komiser polislerden birine seslendi. Baksana, nerede Kadri? Söyle bu odanın anahtarını getirsin. Ayakta bekledik. Orada duran adamlar arasından benim yemek yediğim Atlas lokantası garsonlarından biri de vardı. Arkasında smokin, yakalığı, kravatı lokantada çalıştığı gibi alıp gelmişler. Uzaktan beni kurtar diyen gözlerle bana bakıyordu. Biraz sonra Habeş bir polis koşarak geldi, kapıyı açtı. ufak penceresine kalın parmaklık konulmuş olmasına bakılırsa, hapishane gibi de kullanıldığı anlaşılan bu odanın ortasında, üstüne eski bir battaniye örtülmüş ufak bir tümsek duruyordu. Habeş polis battaniyeyi kaldırdı, altından az yan üstü devrilmiş, kolları bacakları sanki biraz çekilmiş, başsız bir insan gövdesi göründü. Omuzlarında kanlar kurumuş, kararmıştı. Kollarında, göğsünde ufaklı büyüklüğü bıçak yaralarına bakılırsa, öldürmeden evvel bu adama işkence edildiğine inanılabilir. Hafif bir titreme geçirdim. Cesette koku başlamıştı. Yanına sokuldum, dolaştım. İlk bakışta bu cesedin Şefik Bey'in gövdesi olduğuna inanılamazdı. Çok ufak bedenli bir adamın gövdesi gibi duruyordu. Tanıyamadım. Aradan birkaç dakika geçince insan daha serin kanlı bakmaya başlıyor. Cesedin kollarında kan oturmuş yerler var. Ellerine bakmak aklıma geldi. Evet, elleri Şefik Bey'in ellerine benziyor. Komisere de söyledim. Elleri Şefik Bey'in ellerine benziyor dedim. Onun da parmaklarında tütün zifirinden böyle lekeler vardı. Bu olmasa da elleri onun elleri. Dışarıda İbrahim Efendi ile İskender Bey vardır. Müsaade ederseniz onlar da gelsinler, birlikte bakalım. Komiser polisi yollayıp onları çağırttı. Ayaşlı'ya cesedin ellerini gösterdim. Baktı, yüzünü buruşturdu. Evet dedi, benziyor. Doğru, onun da elleri böyleydi. İskender de uzandı baktı, hiç sesini çıkarmadı. Şimdi baktıkça ben daha çok benzetiyorum. Komisere söyledim. Çok yazık ki Şefik Bey'e benziyor dedim. Bu eller onun eli olacak. Komiser İskender'e sordu. Siz ne diyorsunuz dedi. Bilmem, ben benzetemiyorum. Siz de Şefik Bey'le konuşuyordunuz değil mi? Evet, konuşurdum. Ayaşlı cesedi çevirdi. Baktık. Ben kandım ki bu Şefik Bey'dir. Komisere de söyledim. Bence bu Şefik Bey'dir dedim. Pek güzel, çıkalım dedi. Çıktık. Ertesi sabah erkenden beni uyandırdılar, tahkikat için gelmişler, beni istiyorlarmış. Kalktım. Şefik Bey'in odasını arıyorlar ve kimsenin evden çıkmasına izin vermiyorlardı. Şefik Bey'in odasını aramak bitince bizleri birer birer çağırıp sormaya başladılar. Ben Şefik Bey için neler biliyorsam eksiksiz hepsini anlattım. Bana bir mendille, bir cep çakısı, bir kurşun kalemi gösterdiler. Bunların Şefik Bey'e ait olup olmadığını sordular. Baktım, bilemedim. Benden sonra Ziynet mendili görmüş, tanımış. Bu mendili polis bize gösterilen cesedin bulunduğu yerde bulmuş. Dışarıdan getirttikleri bazı adamları da orada sorguya çektiler. Ayaşlı'yla İskender'le karşılaştırdılar. Bunların hiçbirini bizimkiler tanıyamadılar. Sorgu 3-4 saat sürdü. Adliye heyeti, polisler gittikten sonra ben de bankaya gittim.